Ayrım 17. NTV açıldı. Asık yüzlü sunucunun taş üstüne taş kalmamış gibi görünen bir köyün yıkıntılarının üzerine konuştuğu görüldü. Şennur Hanım Rus uçakları tarafından bombalanmış olduğunu söyledi. Çeçen gerillalar bu köyde saklanıyorlarmış. Benzeri görüntülere Filistin'den alışık olduğumdan olacak yerle bir edilmiş köydeki sözde gerilla yuvalanmalarından çıkan dumanların yarattığı telaşı anlamlandıramadım. Ne bekliyorlardı ki? Niye şaşırıyorlar bu kadar? Şennur Hanım da Türkçe cevap verdi. Çeçenler savaşı dağlara çekiyorlar Güloya Hanım. Partizan savaşı başlattılar. Ruslar partizan savaşının ne demek olduğunu herkesten iyi bilirler. Derken Savunma Bakanı Igor Sergeyev göründü. Rus kıtalarının Çeçenistan'ın 15 kilometre içinde konuşlandıklarını, ancak amaçlarının ülkeyi işgal etmek değil, güvenlikli bir tampon bölge tesis etmek olduğunu anlattı. Bundan sonra da Başbakan Putin'in öncelikle uluslararası toplumu muhatap aldığı mesajı yayınlandı. Mealen, Kuzey Kafkasya'daki olaylara ilişkin kaygılarınızı anlıyoruz diyordu. Ancak biz de uluslararası toplumun bize anlayış göstermesini, içinde olduğumuz durumu propaganda değil gerçek verilerle değerlendirmesini istiyoruz. Moskova'nın Çeçenistan'da dahil olmak üzere ülkesinin her köşesine asker sevk etme hakkı olduğundan bahisle, Çeçenistan Rusya Federasyonu topraklarındadır. Silahlı kuvvetlerimizin ülkenin herhangi bir yerinde olduğu gibi Çeçenistan'a da asker göndermeye hakkı vardır diye vurguluyordu. Askeri harekatı asileri etkisiz kılıncaya kadar sürdürmekte kesin olarak kararlıyız. Çeçen halkını oradaki istenmeyen misafirlerden kurtaracak, sosyal, ekonomik ya da siyasi tüm sorunları barışçı yöntemlerle masa başında çözeceğiz. Çeçenlerin acı çektiklerini bildiğini, ancak gelişmelerde Rusya'nın değil, orada konuşlanmış eşkıya çetelerinin kabahati olduğunu, teröristlerin başka ülkelerde eğitildiklerini ekliyor, sözlerini Çeçenistan içinde bölgeyi yeniden inşa etmek üzere Rusya ile işbirliği yapmaya hazır kuvvetlerin olduğunu söyleyerek bitiriyor. Marina'nın Alexander Lukin'e dönüp, "Putin'i nasıl değerlendirmemiz gerekiyor Sasha?" diye sorduğunu hatırlıyorum. Bir milliyetçi olarak mı, KGB yetkilisi olarak mı, yoksa Rusya'nın özgürleştirmeci batılı gücü olarak mı? Lukin gözlerini devirmişti. Bunu zaman gösterecek. Bugün için Çeçenistan kapanına kısıldığı kesin. Ağustos'ta söz vermişti, ayrılıkçı düşmanı yok etmek için 2 haftalık bir savaş yetecekti. Nasıl bir batağa saplandığını yeni yeni görüyor. Böyle cool durduğuna bakmayın. Dipnot Serinkanlı. Kapalı kapılar ardında öfkeden kuduruyor. Aslanbek, Aslahanov gibi danışmanlarının aklına uydu. Sert, tavizsiz bir tutum benimsedi. Şimdi artık geri de dönemiyor. Sanırım da bitti. Kamuoyu yoklamaları kendisinden yana olduğu sürece Putin'in politikasını değiştirmesinin aptallık olacağını söylüyordu. Halkın %72'si Putin'in sertlik politikasını onaylıyor. Böyle bir zamanda Rusya'nın sorumluluğunu üstlenmiş olmasına ayrıca minnettarlar. Büyük bir hata yapmazsa Haziran'da başkanlığı garantiledi sayılır. Marina sertliğin Rus demokrasisine pahalıya patlayacağından endişeleniyordu. Rusya'nın toprak bütünlüğünü korumak, devletin hakkı ise Putin'in de görevidir. Ama Çeçenler ne olsa bizim vatandaşlarımız. Batılı insan hakları dernekleri ayakta, Rusya'yı Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçluyorlar. Putin'in Rusya'ya demokrasi getireceği umudu zayıflıyor. Gözüm ekranda, Alexia, "What about the dead?" diye fısıldıyorum. Kimse ölülerden bahsetmiyor. Alexander Voda'dan, o küçük kızın başını kürekle parçalayan GRU-45 subayından bahsediyor olmamalı mıydık? Söylemediğim ateş düştüğü yeri yakar. Savunma Bakanı Sergeyev'in yalan söylediğinin anlaşılması için birkaç gün yetti. Önce Rus kıtalarının Grozny'nin 25 kilometre yakınında mevzilendiğini, Aslan Maşadov'un ülkede sıkı yönetim ilan edip federal kuvvetlere karşı cihat çağrısı yaptığını duyduk. Ayın ortalarına doğru da cephe kumandanı generalin, yanlış hatırlamıyorsam adı Kazantsev'di, Rus kuvvetlerinin Grozny'ye topçu atışını mümkün kılacak kadar yakın olduklarını müjdelemesini. Adam hala başkente saldırmaya niyetleri olmadıklarını, hedeflerinin kentte saklanan Çeçen militanlarını ele geçirmek olduğunu söylüyordu. Yine yalan. 21 Ekim'de Dağıstan'ın Mozdok yakınlarındaki üstten fırlatılan Rus roketleri, başta pazar yeri olmak üzere Grozny'deki sivil hedeflere yağdı. Bir hesaba göre çoluk çocuk yaşlı 140 kişi öldü. Yaralıların haddi hesabı yoktu. Aradan 48 saat geçti geçmedi Çeçenistan'ın dış dünya ile yegane bağlantısı olan İnguştiya yolunu kestiler, işgal başladı. 180 bin insan yollara dökülmüş, Grozny bir hayalet şehre dönmüşken direniş sürüyordu. Öyle ki Kasım'ın ikinci haftasında 100 bin kişilik takviye kuvvetlerinin gönderildiği duyuldu. Albay Ivanov ağırdan aldıklarına göre derslerini almış gibi göründüklerini söylüyordu. Birinci Çeçen Savaşı'ndan farklı olarak bu defa önce bombalamakla sonra ahasilerin yerleşimi terk etmelerini, işgalin kan dökülmeden gerçekleşmesine imkan tanımalarını talep eden bir ultimatom vermekte, aksi takdirde sivilleri evlerinden çıkaracaklarını ve taş üstüne taş bırakmayacaklarını bildirmekteymişler. Yürek ve akıl stratejisi dedikleri bu yöntem başarılı olmuş. Bombardımanın durdurulacağına ikna olan Çeçen vatandaşlar evlerine geri dönmeye başlamışlarmış falan filan. Bu arada Madame Goldovskaya'nın Rus demokrasisine ilişkin kaygılarında pek de haksız olmadığı da ortaya çıktı. İkinci Çeçen Savaşı'na ilişkin tutumu Putin'in Kremlin'in elini güçlendirmeye niyetli olduğunu zaten göstermişken başbakan bir adım daha attı, komünist milletvekillerinin çoğunlukta olduğu Duma'nın terkibini Kremlin'i destekleyecek şekilde değiştirmeye durdu. Bu amaçta gerek finansman, gerek yönetim, gerekse propaganda uzmanlığı itibariyle tümüyle Kremlin'e bağlı Yedinstvo, Dipnot Birlik isimli bir siyasi parti kurdurdu. Başına 1994'ten itibaren Yeltsin hükümetinde yer almış olmasına karşın siyasette yıpranmamayı başarmış bir isim olan Afet İşleri Bakanı Sergey Shoigu'yu getirdi. Afet İşleri Bakanlığı yangın mühendisi Alexei'nin yabancı uzman statüsünde çalıştığı bakanlık. Genç Shoigu'nun sevilen bir adam olduğunu söylerlerdi. Kendisini ve partisini Putin'le özdeşleştirince bir gecede iktidar partisi başkanı konumuna yükseldi. Aralık 99 seçimlerine hazırlanmaya koyuldu. Yeri gelmişken 450 milletvekilinden oluşan Gosudarvenaya Duma, yani Devlet Duması, iki kameralı Rusya Federasyonu Parlamentosu'nun, yani Federal Meclis'in avam kamerası. Dipnot Federalnoye Sobraniye. O yıllarda Duma milletvekillerinin yarısı bağımsız, yarısı partili olurlardı ki bu Yedinstvo'nun 225 sandalye için 150 küsur siyasi örgütlenmeyle yarışacak olması anlamına geliyordu. Federal Meclis'in üst kamerası olarak bilinen diğeri, eskinin Yüksek Sovyeti'nin yerine alan Senato benzeri Sovet Federatsi, yani Federasyon Konseyi, ülkeyi oluşturan 87 federal idari birimle Dipnot Okrug, Oblast, Kray, Respublik gibi. Federal şehirler sayılan Moskova ve St. Petersburg'u temsilen birim amirleri tarafından atanmış 178 üye bulunurdu. Anlatmaya çalıştığım seçim sistemlerinin hiçbir partinin tek başına iktidar olmasına imkan tanımayacak şekilde düzenlenmiş olması. Nitekim Zyuganov'un Komünist Partisi bir önceki seçimlerin, dipnot 1996, en güçlü siyasi ekibi olmasına rağmen 113 sandalyede kalmış. Gaydar'ın başını çektiği Chubayus Hamada Nemtsov destekli Soyuz Pravich Rossiya, dipnot Sağcı Güçler Birliği, 29 sandalye ile 4. sıraya oturmuştu. David'in Yabloko cephesinin sadece 21 sandalyesi vardı. Jirinovski'nin sonradan Peder Yakunin'de de katılacağı Liberal Demokrat Partisi'nin ise 17. Seçim sistemi böyle olunca siyasi partilerin etkin olabilmeleri için Duma'nın bağımsız kanadından destek aramaları zorunluluk haline geliyordu. 96 seçimlerinde duruma göre şu ya da bu parti ya da fraksiyonla birlikte hareket eden 106 civarında milletvekili olduğunu anlatmışlardı. Dahası örneğin Yabloko cephesi listesinden seçilen liberal bir milletvekilini, mesela ultra milliyetçi olduğu söylenen manevi miras gibi bir fraksiyonuyla birlikte hareket ederken görmek pekala da mümkündü. Zamanla örgütlenmelerin benim algıladığım anlamda siyasi partiler olmayıp kimilerinin fraksiyonlar, kimilerinin cephe dedikleri ittifaklar, kimilerinin de serbest piyasa karşıtlarının, emekli haklarının savunucularının veya halk iktidarı hedefleyen yeni Narodniki'nin oluşturduğu siyasi hareketler olduğunu öğrenecektim. Temsili seçim sistemi geçerliydi. %5 baraj vardı. Buna rağmen 1999 seçimlerine girmeye hak kazanan partilerin sayısı 28'i bulmuştu. Yeltsin'in 5 başbakanının 5'i de Viktor Chernomyrdin, Yevgeni Primakov, Sergey Kiryenko, Sergey Stepachin ve Vladimir Putin ayrı ayrı partileri temsil etmekteydiler. Rusya Federasyonu Komünist Partisi adaylarının dışında herkesin her an parti değiştirdiği bir garip karmaşa yaşanıyor. Duma milletvekillerinden 200 kadarının bu seçimlerde başka listelerden yarışacakları, seçmen ve milletvekili satın alma işlemini seçimden sonra daha da hızlanacağı söyleniyordu. Putin'in Yedinstvo'yu kurdururken belirli bir ideolojiye adanmış olmayan, tarafsız seçmeni hedeflediği, Sergey Shoigu gibi neredeyse apolitik bir adamı başına getirmek suretiyle de birlik beraberlik mesajı verdiği konuşuluyordu. Seçimlere bir ay kala Putin'in Yedinstvo'nun Primakov-Lujkov ikilisinin başını çektikleri başlıca rakibi Otechestvo-Vysya-Rossiya'ya karşı şahsen benim kulaklarıma inanamadığım ölçülerde saldırgan bir seçim kampanyasına kalktığı görüldü. Kampanya Kremlin'in kontrolü altında olduğu söylenen iki ulusal televizyonda başlatıldı. RTR ve ORT. ORT malum Beryozovski'nin televizyonu. Beryozovski henüz Putin'le ipleri kopartmamış bir numaralı destekçisi rolündeydi. Hatta seçimi finanse etmiş olmasının ötesinde Yedinsvo'nun ideolojisini ve sembollerini de kendisinin yaratmış, Rus ruhunun ifade ettiği için özellikle de ayı sembolünü seçmiş olduğunu iddia etmekteydi. Üç güçlü aday vardı: Lushkov, Primakov ve Putin. Ben de Putin'i tercih etmiştim. ORT'nin karşısına Guzinski'nin NTV'si dikildi. Derken dev petrol şirketi Lukoil'in, onun ardından Çernomirdi'nin başında olduğu Gazprom'un, sonra Transaero, sonra telekomünikasyon, mikroelektronik, havacılık, petrol, banka, medya vesaire vesaire alanlarında faaliyet gösteren Sistema'nın, ki o da bir diğer devdi, Otechevsko, Vysya Rossiya'nın yanında yer aldıkları, para musluklarını aştıkları görüldü. Netice olarak 3000 adayın birbirlerini yolsuzluk, gasp, hatta adam öldürtmekle suçlamaktan kaçınmadıkları, ekrandan ekrana akıl almaz hareketlerin uçuştuğu rezil bir çamur atma yarışı başladı. Hiçbir siyasi partinin, hiçbir programının konuşulmadığı, nüfuz, güç ve ayrıcalıkların etrafına dönen seçim süreci Kasım başına kadar Otechevsko, Vysya Rossiya'nın lehine gelişiyormuş gibi görünüyor, kamuoyu yoklamaları Primakov-Lushkov ikilisinin oyların %30'unu alarak iktidar olacaklarını gösteriyordu. Ancak Yeltsin-Putin kampı fena yüklendi. Müthiş bir belden aşağı saldırı başlattılar. Hava değişti. Otechevsko, Vysya Rossiya, Yedinsvo'nun ardından 3. sıraya geriledi. Primakov, 2000 Haziran'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinden çekildiğini açıkladı. Böylece bir numaralı rakibinden kurtulmuş olan Başbakan Putin refahladı, döndü, Beryozovski'nin ülkeden kaçmasıyla sonuçlanacak olan Aeroflot yolsuzluğu araştırma sürecine yeşil ışık yaktı. Beryozovski hakkında tutuklama kararı çıkınca seçim mağduru Guzinski eski hasımına NTV ekranlarını açmakta gecikmedi. İngiltere'den yapılan naklen yayında Beryozovski elinde seçimleri Aeroflot operasyonundan kazandığı paraların Putin'i iktidara taşımak üzere harcandığını kanıtlayan belgeler olduğunu söylüyor, başkanı bunları kamuoyuna açıklamakla tehdit ediyordu. Komünistlere ilişkin bilgileri Zyuganov'un seçim karargahında çalışan Galina'dan alıyorduk. Galina yürütülen çirkin kampanyadan halkın da fevkalade rahatsız olduğunu, televizyonların kendilerine hemen hiç yer vermemelerine rağmen ve sırf bu nedenden ötürü oylarının arttığını söylüyordu. RFKP'nin "Sen büyük ülke ayağa kalk" mealinde bir sloganı vardı. Emekliler, memurlar gibi şok tedavisinin en çok acıttığı katmanlarının oylarına taliptiler. Ama ne seçim kampanyalarında ne de parti programlarında sosyalizme ya da Marksist öğretiye gönderme vardı. Rusya'nın batının yozlaştırıcı etkisi karşısında durabilecek özel bir medeniyet olduğunu vurguluyorlar. Adaletten, halkın egemenliğinden, güçlü devletten, maneviyattan ve yurtseverlikten söz ediyorlardı ki komünistten çok milliyetçi, hatta emperyal bir ses verdiklerini düşünmüştüm. Sonuçta oyların %23'ünü alarak Yedinsvo'nun bir puan önüne geçtiler. Putin'in 72 sandalyesine karşı 113 sandalye, ki o koşullar altında gerçekten de büyük bir başarıydı. Öte yandan teşkilatı olmayan Devlet Partisi hüviyetindeki Yedinsvo'nun RFKP'nin hemen arkasına yer almış olması da büyük başarı sayılıyordu. Kremlin'in yaman eleştirmeni Yavlinski'nin partisinin barajı bile geçemez dedikleri liberal soyuz Praviç Rossiya'nın ardına düşmüş olması da Putin'in kazançhanesine yazılan bir diğer sonuç oldu. Gaydar takımının destek verdiği soyuz Praviç Rossiya, Kremlin'e sıcak bakan bir partiydi ki bu Putin'in meclisin bileşkesini iktidarını zorlamayacak şekilde değiştirmeyi başardığı anlamına geliyordu. Sıkı bir blok oluşturmalarına karşın komünistler etkin muhalefet yapabilecek durumda değildiler. Ama Putin yine de işi sağlama almaya kararlıydı. Partiyi bölmek amacıyla tuttu, RFKP'de Zyuganov'dan hemen sonra gelen Gennady Selenziyov'u Moskova Oblast valiliğine aday gösterdi. Oysa o yıllarda Moskova Oblast Lushkov'un mülkiyetindeydi. Selenziyov'un orada Otechevsko, Vysya Rossiya karşısında kazanamayacağını ben bile tahmin edebiliyordum. Nitekim olmadı. Putin de kendisini Duma sözcüsü yaptı. Zyuganov'la arası açılan Selenziyov, ortanın solunda yer alması planlanan Rossiya isimli yeni bir parti kurma hazırlıklarına girdi. Tabii Kremlin'in desteğiyle. Gözler seçimlere dikilmişken olaylar öylesine hızlı gelişti ki kimse ne olduğunu çıkaramadı desem yeridir. Meğer bu süreçte Yeltsin'in kızı Tatyana Dayachenko, Genelkurmay Başkanı Alexander Voloshin'le bir olmuş, amcamı Haziran 2000 seçimlerini beklemeden milenyum başında istifa etmesi, yerine Putin'i veliaht ilan etmesi için ikna etmeye çalışırlarmış. Amaçladıkları Yeltsin ve başta Beryozovski olmak üzere avanesini koruma sözü vermiş olan Putin'in popülaritesinin doruğundayken seçime girmesini sağlamak, kazanmasını garantilemek. Yedinsvo'nun başarılı performansı başbakanın %70'leri aşan sevilmişliğiyle birleşince zaman bu zaman deyip 22 Aralık'ta Putin'i çağırmış. Yeltsin'in istifa niyetini bildirmişler. Bu durumda ve Rusya Federasyonu anayasası gereği başkanlık seçimlerinin 3 ay öne alınacağını, erken seçimin bir diğer avantajının da Primakov, General Lebed gibi halkın sevdiği rakiplerinin hazırlıksız yakalanmaları olacağını anlatmışlar. Lakin Putin hem ihtiyatlı bir adam hem de Yeltsin'in bundan önce de benzer niyetler dillendirdiğini, birden fazla başbakanını veliaht ilan ettikten sonra kıskançlık krizlerine girip azlettiğini unutmuş değil. Getirdikleri önerinin bizzat Yeltsin tarafından sadakatini ölçmek üzere düzenlenmiş bir tertip olması ihtimalini de göz önünde bulundurduğu için o görüşmelerinde ne evet ne de hayır net bir cevap vermekten kaçınıyor. Nitekim Yeltsin 27 Aralık'ta kaleme aldığı yeni yıl mesajında istifadan bahsetmiyor. Aradan iki gün daha geçiyor, 29 Aralık sabahı General Voloshin'i ve konuşmalarını yazan Valentin Yumaşev'i çağırıyor. İstifa mektubunu dikte ettiriyor. Bütün bunlar öylesine büyük bir gizlilik içinde yapılıyor ki, halk şöyle dursun, bakanların dahi haberleri olmuyor. İşin içinde olanlar bile Yeltsin'in 31 Aralık sabahı Putin'e nükleer çantayı teslim ettiği ana kadar inanamıyorlar. 31 Aralık öğlen saatleri itibariyle devir teslim formaliteleri bitiyor. Yeltsin Kremlin'i terk ediyor. Andrei Zolotov'un dediğine göre görgü tanıkları Yeltsin'in saraydan ayrılırken Putin'e "Rusya'ya iyi bak" diye fısıldamasına tanık olmuşlar. Rusya Federasyonu Başkanlığı'nı böylece vekaleten devralan Putin'in her gün Yeltsin'i gizlice ziyaret ederek rapor verdiği, Bakanlar Kurulu'nun önemli toplantılarında Tatyana Dayachenko'nun da bulunmasını sağladığı söylenirdi. Putin'in ziyaretlerinin gizli tutulmasının bir nedeni Yeltsin'in kötü şöhreti ise diğeri yeni başkanın onsuz yapamadığı gibi bir izlenim doğmasını önlemekmiş. Galina Alekseyevna'nın zaten Voloshin'e dokunmadı adam genelkurmay başkanı sıfatıyla Putin'in her hareketini takip ve rapor ediyor diye söylendiğini hatırlıyorum. Aile bankeri Beryozovski ile aile kasiyeri Roman Abramovich de Duma'dalar. Bundan böyle ne soruşturma ne de yargılanma. Dokunulmazlıkları var. Roman Arkadievich Abramovich. Birkaç yıla varmadan Forbes magazinin 13.3 milyar doları bulan servetiyle Rusya'nın en zengin adamı olduğunu ilan edici oligark. Dünya servet sıralamasında 21. sırada. İngiliz Chelsea FC futbol takımının sahibi. 1999'da 33 yaşında olduğu söylendiğine göre 66'lı olmalı. Komi Respublik doğumlu, kendisi 18 aylıkken ölen bir Yahudi inşaat işçisinin oğlu. Bolşoy Zahvat sürecinde Beryozovski'nin yardımıyla dev petrol şirketi Zibneft'in ve Rusya'nın ikinci büyük alüminyum üreticisi Rus Al'ın hisselerinin çoğunluğunu eline geçiriyor. 99 Aralık seçimlerine yine Beryozovski'nin önerisiyle Rusya'nın kuzeydoğu ucundaki Çukotka Okrug'dan milletvekili adayı. Dipnot bağımsız bölge. Çukotka, Kamçatka Yarımadası'nın kuzeyinde Bering Boğazı'nın olduğu yerde. Türkiye kadar bir toprak parçası. Nüfusu en fazla 55 bin. Lakin petrol, doğalgaz, kömür, altın ve wolfram yatakları muhteşem. Milletvekili olduktan bir yıl sonra Aralık 2000'de Putin tarafından Çukotka valiliğine aday gösteriliyor, seçimleri kazanıyor. Çukotka, Okrug, Alaska'ya Moskova'dan daha yakın. Rusya'dan neredeyse kopuk bir bölge. Vali Abramovich Çukotka'yı kendi bağımsız krallığına dönüştürmekte gecikmiyor. Nijni Novgorod bölge valisi radikal liberal Boris Nemtsov'u örnek almış. Okrug'u Sibneft ve sahibi olduğu diğer şirketlerini sığındıkları bir vergi cennetine çevirmiştir. Serveti böylece katlanırken 55 binlik nüfus için birkaç okul ve bir otel açmayı da ihmal etmiyor. Beryozovski Rusya'dan kaçmak durumunda kaldığında onun hisselerini de ölü fiyatına satın aldığı, eski hamisinin kendisine İngiliz mahkemelerinde de dava açmaya hazırlandığı söyleniyor. Bugün buradan baktığımda Abramovich'in Başkan Putin'in özel koruması altında yeşertilmiş olduğu kesin gibi. Alexei'nin cenaze yemeğinde David'in Nabokov'a Rusya ülkenin merkantilist iş adamlarını budayarak bir yere varamaz dediğini hatırlıyorum. Başkanı yolsuzlukların üstüne gitmemekle suçlayan siz yabancılar bunu anlamıyorsunuz. Hukuk devletinin kurulması, yasaların işlere hale getirilmesi, şeffaf bir pazar ekonomisinin kurulması, hatta demokrasinin hayata geçirilmesi gibi konular Rusya'nın gerçekleri göz ardı edilerek ele alınamaz. Abramovich'in merkantilist iş adamlarından olduğu anlaşılıyor. Dipnot, merkantilist, ülkesinin ekonomik çıkarlarını kişisel çıkarlarının üstüne tutan girişimci. Oysa iktidarın ilk 6 ayında oligarklarla uğraşacağının işaretlerini vermeye başlamıştı Putin. Önce bir fasıl devasa Norilsk Nikel işletmelerinin bağlı olduğu Interros Holding'in başındaki Potanin denen adamı tutuklatacağı söylentisi yayıldıydı. Ardından öncelikle Lukoil ve Avtovaz Otomotiv olmak üzere büyük şirketlerin mali denetimden geçirilecekleri bildirildi ki bu karar bütün oligarkları ayağa kaldırdı. 2000 Temmuz'unun sonlarında olmalı. Kremlin'de toplantı üzerine toplantı, daha doğrusu pazarlık üstüne pazarlık yapıldı. Alexander Lukin gibi akademisyenler Putin'in özde haklı olduğunu, Rusya'da kanun hakimiyetinin mutlaka tesis edilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Ama yasalar herkese eşit biçimde uygulanacaksa? Oysa Başkan Putin oligarşik kapitalizmi değil, kendisine ters düşen oligarkları ortadan kaldırmayı hedeflemiş gibi duruyor. Bilindiği gibi kendisine ters düşenlerden bir diğeri de seçimlerde Otechestvo Vysya Rossiya'yı kaynaklamış olan Guzinski. Külli aybına ilaveten Guzinski, Radyo Eho Moskovi'den NTV'ye kadar sahibi olduğu medya birimlerinde, başta 2. Çeçen Savaşı olmak üzere Putin'in politikalarını eleştirmiş olan adam. Putin'in ilk tutuklattığı oligark da o. Galina Alekseyevna Abramovich Guzinski'den de haindir ama tutuklanmak şöyle dursun, murakıplar Sibnef'te uğramadılar bile diyor. Alexi görmüyor musun Dubiyama? Anti oligark hareketi değil, servetin yeniden karılıp dağıtılması hareketi bu. Rusya'da imtiyazlar bir kez daha el değiştiriyor. İşin doğrusu hırpalanmış, bölünmüş RFKP'yi saymazsak başkan olduğu ilk günden itibaren Putin ciddi sayılabilecek hiçbir muhalefetle karşılaşmadı. Ne başbakan intihap ettiği Mihail Kasyanov'un Duma'dan güven oyu alması zor oldu, ne de gerçekten isteyip de meclisten geçiremediği bir yasa tasarısı vardı. Ancak fiili durumun her dem kendisinden yana olmuş olması, Putin'i bu her telden çalan milletvekillerinin doluştuğu, ele avuca sığmayan Duma'ya çeki düzen vermeye çalışmaktan alıkoymadı. Barajı yükseltmenin seçim kanununu siyasi parti sayısını Rabinovich'in demesiyle 1,5'a indirecek şekilde değiştirmenin yollarını aramaya durdu. Bir kendi partisi Yedinsvo, 1,5 hiçbir zaman iktidara gelemeyecek olan RFKP. Eş zamanlı olarak Federasyon Konseyi'ne de el attı. Ülkeyi 7 büyük bölgeye ayırdı. Her birisinin başına 5'i FSB'den olmak üzere özenle seçtiği süper valiler yerleştirdi. Ki bu da valilerin yaptırımlarının kısıtlanması anlamına geliyordu. Rus halkı başkanın Kremlin'de oligarklarla yürüttüğü pazarlıklara yoğunlaşmışken Duma'dan sessiz sedasız geçen bir yasa, Putin'e federal başsavcının hakkında suç duyurusunda bulunduğu herhangi bir valiyi mahkemenin sonucunu beklemeden görevden alma hakkı tanıdı ki bu 50 küsur bin mülki idareciden istediği an kurtulabilecek demekti. Sıra medyaya geldi diyen Zolotov da haklı çıktı. Putin'in seçim sürecinde kullandığı iki televizyondan biri RTL zaten tamamen devlete aitti. ORT'nin çoğunluk hisseleri de devletin elinde olmakla birlikte yayını yıllardır orada yerleşik adamları aracılığıyla küçük ortak Beryozovski yönlendiriyor, teröre taviz verilmesinin söz konusu olamayacağını söyleyen Putin'in aksine hükümetin Çeçenistan'daki etkili gruplarla temas kurmasını ısrarla talep eden programlar yaptırıyordu. Putin istenmeyen bu duruma medya tekellerini ülke çapında kırmayı, temiz toplum yaratmayı hedeflediği açıklanan kapsamlı bir kampanya başlatarak cevap verdi. Bu işlerden anlayanlar medya tekeli kırmak kampanyasının asıl amacının muhalefeti antidemokratik görüntü vermeden susturmak, ORT'nin Beryozovski'nin elinden alınması operasyonuna meşruiyet kazandırmak olduğunu konuşuyorlardı. Putin'in, Guzinski'nin NTV'siyle halleşme biçimi ORT operasyonu kadar da özenli değildi. Geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği bir özelleştirme işleminde sahtekarlık yaptığı iddiası Guzinski'nin tutuklanmasına yetti. Bunun ardından salınıverilmesi, hatta Rusya'yı terk etmesine izin verilmesi karşılığında NTV hisselerini ve Most Medya'yı federal hükümetin büyük hissedarı olduğu Gazprom'a devretmesi talep edildiği söylentisi yayıldı. Putin'in bir taşla birkaç kuş vurma becerisi ayağın olurken Zolotov medyanın geri çekilmeye başladığını, Nezavissimaya Gazeta, Kommersant, Zegodnia gibi bağımsız gazetelerin bile Putin'i eleştiren yorum ya da haberleri basmak istemediklerini gösteren işaretlerin belirdiğini söylüyordu. Guzinski'nin tutuklanması tekinsiz bir dejavu gibi, Stalin'i anımsatıyor. Ne alakası var? Stalin döneminde Most Banking mi vardı diyorum, gülüyor.